Ayrım 23.
İlk bildiri ülkenin harekatı gerçekleştirenlerce nasıl görüldüğünü göstermesi bakımından önemli. Çünkü ülkeyi nasıl gördüklerini açıklamaları, nasıl bir düzen kuracaklarının da göstergesiydi. Bu bildiri daha sonra Bülent Ulus Hükümeti'nin programı olarak sunuldu. Bu nedenle ülkenin harekattan önce ne durumda bulunduğunu bu programdan öğrenelim. Milli Güvenlik Konseyi'nin değerli üyeleri, hükümetimizin görev aldığı Eylül 1980 Türkiye'sinin içinde bulunduğu durumu ana hatları ile tasvir edersek görevimizin tarihi yeri ve önemi ortaya çıkacaktır. 12 Eylül öncesi dönemde Türk Devleti'nin otoritesiz zedelenmiş ve varlığı ciddi tehlikelere maruz kalmıştır. Devlet düzeni tüm kurumları ile birlikte felce uğramaya yerini fiili bir anarşi ortamına terk etmeye başlamıştır. Milli bütünlüğümüzü sağlayan bütün unsurlar yozlaşmaya uğramış, mezhep, dil ve siyasi görüş farklılıkları ideolojik açıdan ve kasıtlı olarak istismar edilerek vatandaşlar düşman kamplara itilmişlerdir. Anarşi, terör ve bölücülük hareketleri Türkiye'yi iç savaşın eşiğine getirecek boyutlara ulaşmıştır. Yasama organının faaliyeti çok yavaşlamış, bazı durumlarda tamamen durmuştur. Anayasanın öngördüğü kuvvetler ayrılığı, yasama, yargı ve yürütme organları arasında bazı hallerde adeta kuvvetler çatışması haline dönüşmüştür. Devlet memurlarının, işçilerin, öğretmenlerin ve polis mensuplarının bir kısmı gruplara ayrılmış, tarafsızlık içinde görevlerini yapmak yerine ideolojik uçlara alet edilmiş veya alet edilmeye zorlanmışlardır. Atatürk ilkeleri bir tarafı bırakılmış, yeni nesiller Atatürk milliyetçiliğinden, milli şuur ve ülkelerden habersiz kalarak yabancı ideolojilerin etkisine terk edilmiştir. Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden olan laiklik prensibi ihlal edilerek şeriat düzenini getirmeye yönelik tertiplere yeltenilmiştir. Devlet ve millet hayatındaki bu çöküşü, ekonomik ve sosyal alandaki sorunlar ve darboğazlar daha da hızlandırmıştır. Süratle artan nüfus, sıhhatsiz ve hızlı şehirleşme hareketi, gittikçe artan oranda işsizlik, eğitim sisteminin yapısındaki çarpıklık, milli kültür değerlerinin yozlaşması, sosyal yapıdaki dengesizlikleri büyütmüştür. 1977 yılının ortalarından sonra hızlanan enflasyon, müteakip yıllarda %100'e yaklaşan oranlara yükselmiş, sosyal ve ekonomik dönem uygulamasında ilk defa olarak kalkınma hızımız nüfus artışımızı karşılayamaz seviyeye düşmüştür. Ocak 1980'den itibaren uygulamaya konulan istikrar tedbirlerinden kısa sürede olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak bu tedbirleri tamamlanması için gerekli vergi kanunları ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuat yenilikleri, yasama organlarının işlememesi ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle kanunlaşmamıştır. Zaten 24 Ocak kararları ancak bir askeri yönetim altında uygulanabilirdi. Bunun politikadaki adı ekonomilerin militaristleştirilmesidir. Emperyalizmin dayattığı politikaların askerler eliyle uygulanması bu yolla sağlanır. İşte böyle olağanüstü zor şartların bulunduğu bir ortamda varlığı tehlikeye girmek üzere olan devletin güçlükler yenilenerek düzlüğe çıkarılmasında önemli bir görevde hükümetimize verilmiştir. Bu şerefli görevi yerine getirebilmek için devletin ve idarenin işlemesindeki ana tıkanıklık noktalarını açmak gereklidir. 1980'ler Türkiye'sine böyle girildi. 12 Eylül sorunlara halkın etki ve katkısı dışında çözüm aradı, bulduğu sanılarak da sistem kuramlaştırdı. Peki 1990'lar Türkiye'sinin sosyal, ekonomik ve siyasal sorunları nelerdir? Türkiye terörü önleyebilmiş, can güvenliğini sağlamış ve en önemlisi ülkeyi iç savaştan kurtarabilmiş ve devletin birliğine yönelik tehlikeler savuşturabilmiş midir? Yaşadığımız günlerdeki karşı karşıya bulunduğumuz toplumsal sorunlara baktığımızda 12 Eylül'ün hiçbir soruna çözüm getirmediğini, ülkenin bugün de 12 Eylül'ü hazırlayan ortama benzer bir konumda bulunduğunu ve sorunlar sarmalında yeni bunalımlara sürüklendiğimizi görürüz. Bu nedenle 12 Eylül'ün ülkeyi bölünmenin, iç savaşın ve ekonomik çıkmazların eşiğinden döndürdüğü savlarının gerçekle ilişkisini kurmakta güçlük çekilmektedir. Peki 12 Eylül ne yapmıştır? Ne yaptığını anayasadan başlayıp o dönemde çıkarılan yasalara ve dayatılan kurumlara bakarak saptayabiliriz. 12 Eylül'ün huzur ve güven için toplumu demokrasi yerine disiplinli bir yapıya dönüştürmeye amaçladığı görülüyor. 12 Eylül liderlerinin bize özgü demokrasi dediği sistem Milli Güvenlik Kurulu'nun denetimindedir. 12 Eylül'ün bize özgü anayasası ve bize özgü demokrasisi ABD'nin güvendiği ellerle kuruldu ve güvendiği ellere teslim edildi. 24 Ocak kararlarının mimarı olan Turgut Özal'a, CIA'in özel biyografisine göre gelmiş geçmiş en Amerikan yanlısı Türk liderine önce başbakan ve sonra cumhurbaşkanı olarak. Son düzeltmeler yapılırken Turgut Özal'ın ölümüyle boşalan Çankaya'ya 12 Eylül'e hesaplaşacağını ve Türkiye'yi insan haklarına, hukukun üstünlüğüne dayalı bir sisteme kavuşturacağını söyleyerek hükümet sorumluluğunu alan Demirel aday oldu. Bu çalışmalarda içinde bulunduğumuz sistemin Türkiye'nin demokratikleşmesini istemediğine sık sık değindik. Demirel verdiği sözlerden mi kaçıyor? Ayrıca 4 ve 5 Mayıs tarihli gazete haberlerine göre Demirel uydu kanalıyla Özal'ın yaptığı gibi ABD'ye yönelik ve salt yabancı basının çağrıldığı bir basın toplantısında niyetini adaylığını Türkiye'den önce ABD'ye açıklamış. Anlaşılan başbakan olduğu 1965'lerdeki gibi önce ABD'ye güven vermek gerekiyor. Ne de olsa dündündür, bugün de bugün. Belki de Demirel patrona bu yolla 12 Eylül sistemiyle Türkiye'yi 2000'li yıllara ben de taşırım demek istedi. Bilindiği gibi Demirel 12 Eylül öncesi iktidarında 27 Mayıs anayasasıyla memleket idare edilemez der dururdu. Sonucu yaşayarak öğreneceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'nun denetiminde ama emperyalizmin güvendiği bir liderin ellerinde bir Türkiye, evet ABD'nin çıkarlarının korunması yönünden çok güvenlidir. Türkiye böylece Özal'ın sık sık yinelediği 2000'li yıllara taşınacaktır. Çağdaş bir demokrasinin olmazsa olmazı olan hak ve özgürlüklerin devletin denetimine verildiği, suskun ve sinmiş insanların toplumu, devlet terörünün topluma gözdağı verdiği, dış ve iç borç batağında sıkışmış, eski ve yeni yöneticilere ilişkin yolsuzlukların her gün bir yenisiyle karşılaşılan, toplumsal çürümüşlüğe ve kokuşmuşluğa doğru sürüklenen bir Türkiye. Ve bu çelişkilerin ortasında umarsız sürekli tüketim yetinen, daha çok borçlanan, hak ve özgürlüklerinin verilmesini bekleyen insanlar bizim insanlarımız. Oysa 12 Eylül öncesi olaylarının temelinde toplumun eşitlik, özgürlük, temel hakların güvence altına alınması, hakça paylaşım gibi çağdaş toplumların ortak istemleri vardır. Toplum o amaca ulaşamadı. O amaca giden yoldaki tuzaklara takıldı. Özetle halkımızın istediği, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir demokrasi içinde gelişmeydi. Böyle bir sistem ancak halkla birlikte ve halkın el ele vererek kuracağı ve her türlü tehlikeye karşı koruyacağı bir sistem olabilirdi. İşte buna izin verilmedi. İstenmeyen halkın uyanmasıydı. Toplum öyle bir depremle sarsıldı ki demokrasiden korkar olduk. Toplum bu sarsıntıyı özgürlüklerin aşırılığının neden olduğu söylemiyle karşılaştı. Can derdi öne çıktı ve özgürlüğün ne olduğunu öğrenemeden yeniden bir askersel disiplin altına alındık. Bir tarih dönemeci 12 Eylül. Türkiye 1946'da başlayan çok partili düzene geçme çabalarının belli aşamalarında 1950'deki siyasal iktidarın seçimle değiştirilmesinden sonra her 10 yılda bir çözüme askeri bırakılan bunalımlara girdi. Gerçekte amaç bunalıma çözüm bulmak olmadığından çözüm arayışlarında bunalımın gerçek nedenleri üzerinde durulmadı. Dolayısıyla çözümlerde kalıcı olmadı. Oysa bunalımların nedenleri araştırılmalı ve sosyoekonomik ve politik çözümler halkla birlikte oluşturularak bunalımın aşılmasına çalışılmalıydı. Kanımızca Türkiye'nin bunalıma girişinin birinci nedeni, Cumhuriyet'in kuruluşundaki ideolojik temelin tam bağımsızlık ve laiklik ilkesinin bir yana bırakılması, emperyalizmin güdümünde yeni sistem arayışlarıdır. Türkiye'nin 1940'larda başlayan dış ilişkilerindeki yanlışlığın altında emperyalizmin ne olduğunu bilmemek yatmaktadır. Bu nedenle ABD ile 1947'lerde başlayan ilişkilerin bağımlılık ilişkileri olduğu düşünülmemiş ve giderek yoğunlaşan ilişkiler, Türkiye'yi 12 Eylül'e yıldan yıla artan bunalımlar içinde taşımıştır. Dolayısıyla 12 Eylül Türkiye'de 1940'lardan 80'lere uzanan ilişkiler zinciri halkalarından biridir. Bu arada 27 Mayıs'ın 12 Mart ve 12 Eylül'den amaç ve sonuçları yönünden ayrıldığını saptamalıyız. 12 Eylül'ün 27 Mayıs Anayasası'na karşı açılan ve sistemin Dixon raporunda işaret edilen ilkelerini iptal eden bir karşı devrim olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu nedenle 12 Eylül'ün 27 Mayıs Anayasası'nın getirdiği özgürlük ve hakları Türk toplumuna uygun görmeyen felsefesi bile bu iki tarih olayının birbiriyle bağdaşmayan temellere dayandığını gösterir. Bunlardan biri 27 Mayıs akı simgeler, 12 Eylül ise karayı. Bu nedenle 12 Eylül'ü sorgularken Türkiye'nin ABD emperyalizminin güdümünde geçen yıllarını, sosyal ve ekonomik olayları nesnel ölçülerle değerlendirmeden nedenlerini ve sonuçlarını tartışamayız. 12 Eylül'ü sorgularken ve değerlendirirken bu gerçeklerden yola çıkmak yeni bunalımlara düşmemek için gereklidir. Türkiye'nin 12 Eylül'den bu yana şaşmaz ve öncelikli gündemi bu tarih olayını tanımak, anlamak, sorgulamak ve yargılamak olmalıdır. Türkiye'de yeni ve ileri ekonomik ve sosyopolitik tarihsel bir sürece ancak 12 Eylül'e hesaplaştıktan sonra girilebilir. İncelendiğinde görülecektir ki 12 Eylül Türk devriminin önüne çıkarılmış en büyük engeldir. Türk devrimi 1920'lerdeki Kemalist hareketle yeni ve çağdaş topluma dönüşüm yolunda büyük bir ivme kazanmıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası toplumsal değişim ve dönüşümü emperyalizmin ilgi odağını çekildi. Çünkü Türk toplumu ulusal kurtuluş bilinciyle demokratikleştiğinde kazanacağı yeni ivmeler Orta Doğu'da emperyalizmin çıkarlarına engel olabilirdi. Emperyalizmin az gelişmiş ülkeler için hazırladığı programlar vardı. Ancak Türkiye için daha özel çalışma ve program gerekirdi. Amaç toplumun iç dinamiklerine uygun değişim ve dönüşümü engellemekti elbet. Ulusal kurtuluş bilincine Cumhuriyet Türkiye'sinin iç dinamiklerine dayalı toplumsal değişim ve dönüşümünü, çıkarını engel sayan ABD emperyalizmi, bu nedenle benzer ülkelerde uyguladığı yöntemden ayrı bir yöntemi ülkemizde uygulamış ve 12 Eylül'ün geliş koşulları hazırlanmıştır. Şu halde 12 Eylül ile hesaplaşırken bu engelin nasıl hazırlandığını, nasıl bir tuzağa dönüştürüldüğünü saptamalıyız. Bu saptama yapılmadan 12 Eylül anlaşılamaz, yargılanamaz ve hesaplaşılamaz. Dolayısıyla Türkiye yeni bir tarihsel sürece giremez. Şu halde ilk sorumuz, 12 Eylül nedir? Türkiye bu tarih dönemicine nasıl itilmiştir? Olmalı ve bu sorunun yanıtı, nesnel ve gerçekçi yanıtı bulunmalıdır. Bu yanıt yeni sorular açılacak ve böylece 12 Eylül'ün 1980 öncesi için itildiğimiz koşullarda önlenip önlenemeyeceği konusu tartışılacaktır. Çünkü 12 Eylül belli bir amaçla hazırlanmış ve sonuçta o amaç gerçekleştirilmiş, sosyal denge dışa bağımlı burjuvazi yararına değiştirilmiştir. Bu arada emekçi yığınlarla geniş halk kesimlerinin hak ve istemleri sınırlanmış, devletin insan için değil, insanın devlet için var olduğu öne çıkarılarak güçlü devlet ve otoriter yönetim kurulmuştur. 12 Eylül 1982 Anayasası ve o mantıkta çıkarılan yasalarla kurumlaştırılmıştır. İnsan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi günümüzde demokratik bir hukuk devletinin dayanağı olan evrensel ilkeler, içi boşalmış kavramlar olarak 12 Eylül Anayasası'nda yer almıştır. Kanımızca bu anayasa yürürlükte kaldığı sürece 12 Eylül tüm kurumlarıyla bir sistem olarak yaşayacaktır. 12 Eylül sorgulanırken bu anayasa değiştirilebilir mi? Türkiye demokratikleştirilerek 2000'li yıllara taşınılabilecek mi sorularına da yanıt aranmalıdır. Bu anayasa değiştirilebilir mi? Bu soruya hem evet hem de hayır yanıtı verilebilir. Öncelikle bu anayasa ve bu sistem iktidarlara yön veren güçler istemedikçe değiştirilemez. Bu anayasa değiştirilmeden de toplumumuza çağdaşlığın yolunu açacak devrimsel ivme verilemez. Ya da o devrimsel ivme anayasaya ve engellere karşın yakalanabilir. Elbet bunun faturası başka olur. O nedenle bıkmadan yineliyoruz ki 12 Eylül tartışılmalı, dahası hesaplaşılmalıdır. Böylece 12 Eylül'ün Türkiye'yi sonu belirsiz bir karanlıktan döndürdüğüne ilişkin ilk bakışta doğru gibi görülen yargının ancak bu tarih olayının ardındaki gerçekler görüldüğünde yanlışlığı anlaşılacak değerlendirmeler de gerçek yerini bulacaktır. Çünkü 12 Eylül Türkiye'nin emperyalizmin tuzaklarında geçen yıllarının sonucudur. Emperyalizmin çizdiği kaderidir. Bu kader aşılmalı, sorunlar halkın katkılarıyla çözülmelidir. Bu gerçek kitlelere anlatıldıktan sonra ancak demokratik istemler doğrultusunda yeni bir düzen için toplumsal oydaşlık, konsensüs sağlanabilir. 12 Eylül ve yeni bir toplum yapısı. Bu tarih dönemecini anlamak için her şeyden önce 12 Eylül'e nasıl gelindi sorusuna yanıt bulunması gerekir. İncelendiğinde görülür ki 12 Eylül öncesi Türkiye'nin içine itildiği kaos, toplumun iç dinamiğinden kaynaklanan sosyal gelişmenin ve değişimin sonucu değildir. 27 Mayıs ile girilen dönemde sosyal gelişmelerden kaygı duyan Atlantik ötesi güçlerce yeni oyunlar sergilenmiştir. Dıştan destekli burjuvazinin egemenliği paylaşmak istememesi ve halk yığınlarının örgütlü istemlerini engelleme çabaları doğrultusunda 12 Mart'ta girilen arayışlar yeterli sonuç vermemiş, olayların ivmesi saptırılarak 12 Eylül'le noktalanmıştır. Türkiye 12 Eylül'ü oyun içinde oyunlarla itilmiştir. Dixon raporunda bu oyunun nerede başladığını ve nerelere kadar uzanacağını işaret etmiştir. Dixon raporunda dikkati çeken 3 önemli ana amaç vardır. Bunlardan biri raporda şu sözlerle yer alır. Bu sebeple herkes müttefiktir ki bu tehlike muhalefetin tedrici şekilde parçalanmasını ve bütün arzulanmayan sonuçlarıyla birlikte sol ve sol eğilimlerin benzeri bir birlik yaratmasını önlemek üzere boğulmasını tahrik eder ve hatta bizi buna zorlar. İkinci amaç şöyle açıklanır. Diğer taraftan çok müessir, tarafsızlaştırma çabalarının daha başarıyla uygulanmasının müşterek gayretlerle sağlanması gerekli görülmektedir. Rejime sadık olmayan devlet memurları ve subaylardan en tehlikelileri bir program dahilinde tasfiye edilmek üzere tespit edilmektedir. Rejime sadık olmayan söylemi ABD ideolojisine benimsemeyen anlamındadır. Podol raporunu anımsayalım. Geniş ölçüde Türk idarecilerini indoktrine etmek gerekir. Yani Amerikan ideolojisini benimsetmek gerekir deniliyordu. Ve üçüncü amaç. 27 Mayıs'ın getirdiği anayasanın bazı maddeleri, tabii senatörlük müessesesi ve benzeri diğer problemler gibi kanuni sistemi bazı hukuki aykırılıklarının düzeltilmesi, usul ve imkanları da rejimin gelecekteki emniyetini garanti edecek bir tedbir olarak düşünülmektedir. Bu amaçlara ulaşmak önce 12 Mart'ta denendi. Amaçlar tam gerçekleşmediği için 12 Eylül'e taşındık ve 12 Eylül bu amaçların tümünün gerçekleştirildiği bir sistem kurdu. 12 Eylül'e girilen dönemi değerlendirebilmek için getirilen sistemi irdelemek, çağdaş insan hakları ve demokrasinin değer yargıları ile ele almak, böylece toplumun 27 Mayıs'la başlayan demokratikleşme ve gelişme çabalarından saptırılarak nereden nereye getirildiğini görmek gerekir. 12 Eylül'e tanı koyarken her şeyden önce Türk devriminin Kurtuluş Savaşı ve Kemalist ilkelerden aldığı kazanımları ile çelişen uygulamalar dikkati çeker. 12 Eylül'ün ilk uygulamalarında 23 Nisan'ın bayram olmaktan çıkarılması olayını ele alalım. 23 Nisan gibi Anadolu ihtilallerini başaran ulusun seçtikleriyle kurulan Ulusal Meclis'in açılış tarihinin ulusun padişaha ve dünyaya kafa tuttuğu bir tarih dönemecinin bayram olmaktan çıkarılması ne bir rastlantıdır ne de gaflet ve delalettir. Bunun gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı örgütlenmesinin temelindeki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütünden doğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması ve özellikle tarihsel değerdeki arşivinin yok edilmesi hiçbir gerekçeyle savunulamaz ve bağışlanamaz. Çünkü bu ve benzeri uygulamalar Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yatsınmasına hizmet eder. Ayrıca öğretim birliğinin bozulması, Türk İslam Sentezi gibi çağdaş ve sosyal özden yoksun bir uygulama ile eğitim ve öğretimin çağa yabancılaştırılması, özünden saptırılması, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden soyutlanması, toplumsal yozlaşmaya kapı açmıştır. 12 Eylül'de güdülen bir başka amaç, kuşakların çağdaş düşünce ve bilimsel değer yargıları ile yetişmelerini önlemek, kendini yenileyen, gelişen ve değişen bir toplum yerine yılgın, korkak ve dışarıdan yönlendirilen bir toplum kurmak idi. 12 Eylül bu amacı da gerçekleştirmiştir. Dikkat edilirse bugünlerde Cumhuriyeti kuruluş dönemi koşullarından Ulusal Kurtuluş Savaşı, Anadolu İhtilali kaynağından ve ilkelerinden soyutlayarak tartışmayı Sevrimi, Lozan'ı noktasına getirip toplumsal birliği parçalama planı ustalıkla ve bilinçle uygulanmaktadır. 1993'e girerken başlatılan ve bugünler gündeminin odak noktası olan 1. 2. Cumhuriyet tartışmaları da Cumhuriyeti temelindeki kuruluş mitosundan koparma planının son aşamasıdır. İşte bu noktada bize düşen görev bu planı bozmaktır. 12 Eylül'le hesaplaşmanın bir başka ve başta gelen gerekçesi de budur. Bu arada bir ilginç suçlama daha yayılmaktadır. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının sorumluluğu olup 1900'lerde sorunlar içinde çırpınan imparatorluğun içinde bulunduğu koşullar ve emperyalizmin işgalindeki ülkenin çıkmazı göz ardı edilerek Mustafa Kemal'e yükletilmektedir. Bu konuda kendini radikal sol sayan kanat da Kürtçü örgütler ve İslamcı kesimin görüşlerindeki koşutluğa dikkat edilmelidir. Amaç Mustafa Kemal'i ve eserlerini yatsımak, bu yolla da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden koparmaktır. Aslında emperyalizmin güdümüne girdiğimiz 1950'lerden bu yana yönetim sorumluluğu topluma kuruluşu doğrultusunda ivme kazandıracak olan yaratıcı kişilere bırakılmamaya çalışılmıştır. Düşünen ve üretenler değil, emredileni yapan, emperyalizmin çıkarını düşünen görevliler öne çıkarılmıştır. Bunun somut örneği ünlü Podol raporunda dile getirilmiştir. Podol, Türk idarecilerinin indoktrine edilmesi, Amerikan ideolojisinin benimsetilmesi notumuz gerektiğini işaret eder ve 20 yıllık AID çalışmalarının olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını, önemli yerlerde Amerikan eğitimi görmüş Türklerin bulunduğunu belirtir. Peki Türk bürokratlarını ABD ideolojisini benimsetinceye kadar ABD eli kolu bağlı mı beklemiştir? Evet, hayır. Önceki bölümlerde gördük ki ABD 1950'lerden sonra Türkiye'nin yönetim yapısının içinde uzman ve danışmanlar yollayarak yer almıştır. İkili anlaşmalarla sağlanan bu uygulama yoluyla ABD içimize bürokrasinin beyninden başlayarak her kademeye girmiştir. Dostluk maskesi ile girmiş ve sömürü çarkını önce kendi personeli ile döndürmüştür. Bu yolla ayrıca ABD, Türk yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini, personelin niteliğini yerinde saptamıştır. Evet, bu görevliler özel yetiştirilmiş kişilerden seçilmiştir. Özel görevliler, özel araştırmalar yapmışlar ve bizi içimizden yönlendirmenin yöntemlerini saptayacak raporlar hazırlamışlardır. Londra Üniversitesi, Orta Doğu Kürsüsü'nde görevli bir profesörün gözlemlerini izleyelim. 1950'lerden bu yana çeşitli vesilelerle memleketinizi ziyaret ettim. Her defasında Türkiye'deki Amerikan personel sayısının şaşırılacak derecede arttığını gördüm. Bakanlıkların hemen hepsinde Amerikalı müşavirlerin bulunduğunu gördüm. Bu beyler çalıştıkları dairelere ait meselelerde sizlerden daha yetkili, daha iddialı ve daha heyecanlı görünüyorlar. Onların heyecanını anlamak kolay. Fakat asıl izaha güç olan sizin öyle bir duruma hangi sebeple izin verdiğiniz. Bu sözler o günleri en acı ama gerçek boyutu ile yansıtıyor. Sanayi, Adalet, Dışişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarıyla Ulaştırma Bakanlığı dışında her bakanlıkta 5-15 uzman ve danışman niteliğiyle çalışan ABD'li bulunmaktadır o tarihlerde. Ve bu uzmanların aylıkları sözde bize yapılan teknik yardımdan ödenmektedir. Yön dergisindeki açıklamaya göre ABD'nin Türkiye'ye yaptığı örneğin 5 milyon dolarlık teknik yardımın 4 milyonu bu personele aylık olarak ödenmektedir. Geriye kalan 1 milyon dolar da ABD'de AID programına göre eğitilen Podol raporunda söz edilen personele Türk memurlarının eğitimine harcanmaktadır. Görülüyor ki ABD yardım olarak verdiklerini buradaki örneğe göre 5 milyon dolarını kendi emperyalist amaçları için kullanmaktadır. Bir başka deyimle bir elinden öteki eline aktarmaktadır. Bu açıklama yardımın kime yararlı olduğunu somut kanıtıdır. Teresa Hayter, yardım ancak emperyalist güçlerin yarı sömürge ülkeleri sömürmeye devam edebilmek için katlandırdıkları fedakarlıktır demektedir. Ayrıca Hayter'e göre yardım, Üçüncü dünya ülkelerinde yardıma ve özel yatırımlara bağımlı, emperyalizmin müttefiki bir sınıfın yaratılmasını destekleyip korunmasını sağlar. Burada elbet Rockefeller'ın Eisenhower'a yazdığı mektuptaki öneriler de unutulmamalıdır. Vesayet demokrasisi. 1980'ler Türkiye'sinde ise yönetimin ana birimlerinde ABD'nin vatandaşlık bağları ile bağlı prenslere yer verilmiştir. En Amerikan yanlısı Türk olan Özal, yönetimin ana birimlerini ABD yurttaşı da olan Türklere emanet etmiştir. Anayasa hukuku öğretim görevlisi Prof. Dr. Server Tanilli, vesayet demokrasisi adını verdiği bugünkü sistemi şöyle değerlendirir. Amerika, Türkiye'de bir vesayet demokrasisi istiyordu. Ucuz emek cenneti kurulacak, askeri operasyondan sonra da iktidar bir merkez partisine emanet edilecekti. İşlerdeki işbirlikçi sermayenin, demokrasi ve işçi sınıfı düşmanı, öteki gerici ortaklarının da istediği de bir bakıma buydu. Yeni bir çerçeve gerekiyordu. İlerici, akılcı ve bilimci düşüncenin önüne ağır engeller koyacak. Temel hak ve özgürlükler budanacak yeni bir çerçeve.